Hoş geldiniz değerli tenis severler. Tenis raporuyla karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik. Tekrar geri döndük. Bu haftanın turnuvasını konuşacağız. Kanada Masters'ı ve geçen hafta oynanan turnuvalardaki şampiyonları konuşacağız. Yine dolu dolu bir 50 dakikayla sizlerle birlikteyiz. Niko Yenibayrak da tabii ki yine bizlerle. Niko hoş geldin.
Ne kadar ilginç. Hoş bulduk.
Kanada Masters sezonun 6. Masters turnuvası yine TV Spor ekranlarında olacak bu hafta.
Özledik.
Özledik tabii. Sert zemini de özledik. Masters sarı da özledik.
Yayıncı olmayı özledik.
Maç anlatmayı özledik.
Bana denk gelmedi.
Bu hafta Kanada'da olacağız. Haftaya da Cincinnati var tabii ki. Cincinnati'de yine TV Spor ekranlarında olacak. Değerli tenis severler diyelim ve Kanada'yla konuşmaya başlayalım. Toprak sezonu ve çim sezonunun ardından yeniden sert zeminli sezon başladı zaten. Geçen hafta ve ondan önceki hafta Amerika'da irili ufaklı turnuvalar vardı Kuzey Amerika'da. Ve en büyük, ilk büyük turnuva Kanada'da. Toronto kentinde erkekler bu sefer. Biliyorsunuz Kanada'da her yıl değişiyor Montreal ve Toronto arasında. Bu yılda kadınlar Montreal'de, erkekler Toronto'da olacak. Biz de Toronto'daki maçlarla sizlerle birlikte olacağız. Djokovic turnuvada yok, Nadal turnuvada yok ama Alcaraz, Medvedev, Tsitsipas, Sinner, Rublev, Rune gibi üst düzey tenisçiler burada olacak. Tabii ki Alcaraz'ı merakla bekliyoruz Wimbledon'dan sonra neler yapacağını. Medvedev'i merakla bekliyoruz. Burada 2 sene önce final oynamıştı. Değerli izleyenler ve işte turnuva da böyle olacak diyelim ve Niko sana sözü vereyim. Carlos Alcaraz ve Daniil Medvedev ilk 2 numaralı seri başılar. Nasıl bir turnuva bekliyorsun?
Tabii Djokovic yok. Alcaraz net bir favori olarak geliyor buraya. Geçen sene genelde Kanada ve yani bu Amerika serisinde tam toprak çimden çıkışta sürprizlere açık bir turnuva olduğunu biliyoruz. Yani Carvajal Espana nereden şimdi?
Seni andı.
Neydi ya? Karen Obusta. Bunların hepsi böyle karışık isimleri var. Hakikaten ezberlemek zor oluyor. Karen Obusta burada şampiyondu. Bu sene yok mesela. Hani geçen senenin sürpriz seviyesini anlayalım. Alcaraz ilk turda Tommy Paul'a yenilmişti galiba. Ki bu yolun sonunda da Amerika açığı kazanacağını kimse öngöremezdi. O bir sezon ortası bir iyi başladıktan sonra bir düşüş, dingin oynadığı bir döneme denk gelmişti bu. Bu sene biraz daha ben daha az sürprizin olacağı, buraya genelde oyuncuların daha formda ve en iyi durumlarında geldiğini gözlemliyorum ya da hissediyorum, öyle diyeyim. Tabii Alcaraz net bir favori. Yani sert zemindeki maharetini de gösterdi. Herkes onun ilk büyük Grand Slam'ini belki toprakta kazanmasını bekliyordu. Önce sertte, sonra çimde zor olandan başladı. Buraya net bir favori olarak geldiğini söylemek lazım. Ama tabii buranın olağan şüphesi, sezonun ilk kısmındaki sert kort sezonunun en parlak ismi Medvedev. Bu sefer hem toprakta hem çimde de hiç öyle hani oynayayım da geçsin gitsin mantalitesiyle oynamadı. Biraz Alcaraz'a belki çimde çarpıldı ama oraya kadarki yolculuğu da gayet başarılıydı. Sinner bir yarı final gördü Wimbledon'da. Biraz daha o zincirlerini kırmış gözüküyor ama onun için hep bir soru işareti var. Sakatlanacak mı, hastalanacak mı? Yani net bir şekilde ben son dörde kalır, işte ilerler diyemiyorum. Onun dışında Tsitsipas nihayet benim yılım olacak dedi. Belki de sezonun ikinci kısmı. Yani Tsitsipas'a bakıyorum, Çin'de bu sene Çin'de turnuva kazandı, işte toprakta kazandı.
Fena değil, hiç fena değil toprakta.
Yani çok şey, 10 şampiyonun içine bakınca böyle güzel dağılmış ama bir türlü o zihnindeki bazı şeyleri aşamıyor yani. Bence yani şu boşluk döneminde biraz daha şey kazanabilirdi sanki yani. Grand Slam belki sıkıştırabilirdi. Geçen Amerika açık neden olmasındı mesela. Yani Alcaraz o kadar sert
detaylı bir detaylı konuşacağız tenisçileri. Bir genel bakışa devam edelim istersen. Tabii kura da çekildi. Kura'da olası çeyrek final eşleşmeleri her zaman seri başı numaralarına göre yaptığımız eşleşmelerde. Alcaraz, Rune, Tsitsipas, Sinner, Rublev, Ruud ve Fritz Medvedev eşleşmeleri göze çarpıyor. Olası çeyrek final eşleşmeleri bunlar. Bu 8 tenisçiden kaçı orayı görecek tabii bilmiyoruz. Yine ilk turda çok dikkat çeken eşleşmeler var. Raonic, Tiafoe yine bugün de oynayacaklar. Önemli
Burkaç
bir eşleşme.
Burkaç Bublik var. İlginç
Burkaç Bublik, Nori Deminor, Monfils Eubanks ve Dimitrov Çoric. Yine Sonego Möri'de. Sonego Möri'de öne çıkan eşleşmeler. Bugün başlıyor dedik. Günün programına bir göz atalım isterseniz. Bakalım TV Spor 1 ekranlarında saat 18'den itibaren hangi maçlar yayınlanacak? 18'de Galarneu Serundolar'la karşı karşıya gelecek. O maçı takiben Barrere Berrettini mücadelesi oynanacak.
Kanada Jim bol keseden dağıtmış gene White Card.
Gece ilk seansta saat 2'de Türkiye saatiyle Raonic, o da bu yıl 3. kez sadece turnuva oynuyor. Uzun süredir de 2021'den bu yana sakattı. Tiafoe ile oynayacak.
Followed by görmeye alışmışız biz.
Evet, takiben
iyi hissettirdi beni.
Bir başka Kanadalı Pospisil ile Arnaldi karşı karşıya gelecek. Merkez kortu ilk gün 3 Kanadalı işgal edecek. Furkan bizim grafik grafikerimiz çok özen gösterdi bu grafik için. İlk gün programımız böyle TV Spor 1'den yayınlanacak. Mücadeleler.
Geçen seninle konuşmuştuk. Pospisil burada çıka geldi.
Çıka geldi çünkü Kanadalı. Çıkta,
gerçi Arnaldi toprakta falan fena sene geçirmedi. Gazla çalışan bir İtalyan dostumuz kendisi ama yenebilir de Pospisil'e.
Şimdi o zaman yavaş yavaş ısıralım. Bir bu seneki Masters şampiyonlarını hatırlayalım grafiğimizle. 5 Masters oynandı. Bu 6. Masters olacak. Indian Wells'te Alcaraz, Miami'de Medvedev, Monte Carlo'da Rublev, Madrid'de Alcaraz, Roma'da da Medvedev şampiyonluklar yaşadı 1000 puanlık turnuvalarda bu
geçen
yıl.
Geçen sene ilk 5 turnuvada 5 farklı şampiyon
tabii
vardı.
Çok sürpriz de olmuştu. Fritz bunlardan biriydi.
Fritz,
Alcaraz.
Busta, Carreño Busta, Alcaraz, Fritz, Medvedev. Birini hatırlayamadım ama sürprizli bir seneydi geçen sene.
Oğlum çiçi pas diyelim, belki çiçi pastır. Alcaraz'la başlayalım. Az önce sen kısa bir değerlendirmesini yaptın. Wimbledon'dan sonra ilk kez korta çıkıyor. Wimbledon şampiyonundan sonra nasıl bir performans göstereceği gerçekten merak konusu. Geçen sene Montreal'deki edisyonunda turnuvanın ilk turunda elenmişti. Senin de dediğin gibi Tommy Paul'e. Bu yıl tabii ki daha farklı bir kimlikle, daha farklı bir tenisçi olarak gelecek. Halihazırda az önce de gördük, iki tane Masters turnuvası kazandı. Biri toprakta, diğeri sert zeminde olmak üzere. Verdiği röportajda şunu söylüyor. Wimbledon kupasını oturma odasına koymuş, yemek yedikleri masanın yakınlarına. Her yemek yediklerinde ailece kupaya bakıyorlarmış. Böyle de bir açıklaması var.
Amerika Açık öncesi ilk kazandığı Grand Slam'e özel bir muamele olmaması bilmiyorum. Tepki çeker US Open seyircisi, bunları unutmaz. Hmm. Böyle takacak adam arıyor zaten US Open seyircisi. Ama doğru, haklı yani. Wimbledon bambaşka bir ikonik bir turnuva. Zemininden vesaire bağımsız. Yani hani geliştirebileceği bir şey var mı Alcaraz'ın? Merak ediyoruz hala. Geçen sene buraya erken veda etti. Kolay da bir kurası yok. Ya 56 oyuncu zaten hani çok fazla da kolay bir kura görmemiz mümkün olmuyor Masters'larda. Özellikle bu iki haftaya yayılmayan, bir tık daha az oyuncunun oynadığı Masters'larda. Ben Shelton her ne kadar yaklaşık 6-7 maçtır bir mağlubiyet serisi var. Bir düşüş trendine girdi. Amerika dışına çıktı, çok fazla seyahat çarpmış gibi Shelton'ı. Bir toparlayamadı. O zordur yani. Turda tam bir sene de zordur, fiziksel olarak yıpratır. Hı hı. İniş çıkışlar olur. Biraz ona veriyorum ama Shelton'la oynayabilir. Oradan Hurkacz karşılaşabilir. Çeyrekte Holger Rune'ye gelebilir. Yani kazanacaksa da epey zorlu bir yol. Tabii Wimbledon'dan sonra konsantrasyon seviyesinin nerede olduğunu göstermek açısından da bunlar hep yeni challenge'lar açılacak. Ondan beklenenler hakikaten işte Medvedev'den, Tsitsipas'tan filan beklenenlerin çok ötesinde yani. Sürekli işte 2005 Federer gibi, 2009 Nadal gibi, 2011-2015 Djokovic gibi önüne geleni yenmesi, katıldığı her turnuvada minimum final görmesi, şampiyon olması beklenecek. Çok erkenden bizi bu beklentiye soktu. O açıdan biraz merak ediyorum. Orada da bu akşam Hurkacz-Bublik maçı. Bublik yine bir iki enteresan maç kaybetti o iyi Wimbledon'dan sonra ama buraya ben bir şeyler sakladığını tahmin edebiliyorum. En azından Bublik seyir zevki yüksek bir maç vaat ediyor. Hurkacz da Amerika kıtasında her zaman ilginç sonuçlar almış, iyi oyunlar oynamış bir isim. Geçen sene yanılmıyorsam yarı finali vardı burada. O da Djokovic karşısında ilginç bir maç kaybetti. Özgüveni bence olumlu etkileyecek bir maç kaybetti. Bence tüm hani finale kadar en çok zorlayan, sorun çıkartan tiebreakler yani, falan bir yakındı. Aynen. İyi bir sınav çıkardı. Onun da özgüveninde ekstra katkı olacağını düşünüyorum. İlk tarafta yine de Alcaraz'ın çok sorun yaşamadan ben üstten çıkacağını tahmin ediyorum. Orada bir Rune Alcaraz görürsek, dediğim gibi hani kadınlar tenisine bahsediyoruz. Erkekler tenisine biraz artık şekillenirse bazı rekabetler üstünden. Sezonun ilk kısmı iyiydi. Sinner Alcaraz, Sinner Medvedev, Alcaraz Medvedev gibi böyle varyasyonlar gördük. Djokovic'in olmadığı bir ortamda bu altın şeyine giren Super Mario gibi toplamak isteyecektir
yani şu
tabii.
Rekabetleri düşünüyorum. Bu büyük üçlü, hatta büyük dörtlü rekabetini düşünüyorum. Şimdi Rune'de, Alcaraz'da aynı yaştalar. 19-20 yaşında olacaklar bu yıl. Şimdi Federer zaten diğer rakiplerinden 5-6 yaş daha büyüktü her zaman için. Onu ayrı bir yere koyuyorum. Ama Nadal ile Djokovic arasındaki rekabet, yanılmıyorsam 2010'un sonlarında aslında bir şekillendi ve 2011'de iyice kafa kafaya geldi. Aslında 2011'de Djokovic 6 maç galiba yanılmıyorsa üst üste Nadal'ı yendi ama evet. Yani başa baş maçlar oynadılar ve orada bir şekillendi. Yani kaç yaşında oluyorlar? 23-24 yaşlarında oluyorlar. Yani keza Murray de öyle. Federer zaten daha büyük. Yani 19'da 20 yaşlarındaki rekabetin yani rekabet olamamasının tenisin geleceği için bir gösterge olduğunu düşünmüyorum aslında. Yani Rune ile Alcaraz şu an ipi çekiyorlar belki ama Sinner oraya girmeye çalışıyor onlardan 2 yaş daha büyük olarak. Ama belki daha düşük bir, daha genç bir tenisçi gelip 2-3 sene sonra Alcaraz'ın kafa kafaya rakibi olacak.
Yani çok Jaime Alcaraz mesela.
Değil mi? O da yani gümbür gümbür geliyor.
Abisini kazandı Rafael Nadal Akademi 12 yaşı o da kazandı. TM'de konuşuruz şimdi. Dağıtmayalım. Onunla ilgili ufak bir şey atışma yaptılar TM'le Alcaraz. Konuşuruz ona.
Yani bu rekabetin şimdilik bir gösterge görsek güzel aslında ama hani şimdi görsek bile kafa kafaya bir rekabet. Belki 3 sene sonra birisi sakatlanacak, düşecek vesaire. Umarız uzun soluklu olur. Bunu dileyelim.
Biraz daha diyorsun ki prime'larına gelsin. Böyle daha olgun. Evet. 24-25 evet. Yaş. O zaman hakikaten.
Çünkü Federer ile Djokovic mesela maçlara çok tens geçer. Belki evet. Nadal Federer, evet. Nadal Djokovic daha iyi maçlar çıkarttılar aralarında rekabet olarak ama Federer Djokovic çok iyi rekabetti.
Seyir zevki olarak yani şey böyle düello, savaş, evet Nadal Djokovic ama yani seyir zevki, evet. 2010-11 Amerika açık yarı
finalleri. Hatta 2015.
Acayipti. 2015 4 sete gitti, yakın olabilecek bir maçtı.
Djokovic 5 kez mağlup oluyor, 3'ü Federer'e karşı.
2019 finali, aynen yani o biraz şeydir, hep Federer diyordu. Yani biz biraz benzer bir tenis oynuyoruz aslında. Hı. Kim daha iyiyse o gün genelde o kazanıyordu diye. Biraz ona benziyor. Ama işte şey riski de var yani Alcaraz'ın. Buradan kopup gidip böyle 2005-2006-2007 Federer'i gibi işte bir dönem 2008'den sonraki Nadal gibi, 2011'den sonraki Djokovic gibi biraz ki bu üç ismin yani birbirlerine rağmen yaptıkları şeyler var. Bir tane böyle direnç gösterebilecek bir oyuncu. Evet, bence şu an lazım. Çok net gösterebilen ne Sinner ne Rune hala biraz birkaç fırın ekmek yemeleri gerekiyor. Tsitsipas, Medvedev belli koşullar altında ki ben Medvedev'in Alcaraz'a maç kazanabilecek kadar bir seviyeye geleceğini artık bu noktadan sonra çok düşünmüyorum açıkçası. Medvedev işte bu koşullarda, sert kortlarda, Amerika açıkta, Grand Slam'da uzun maçlarda hala net bir rakip olur. Yani bir Alcaraz, Medvedev burada final oynasa %50-%50 derim yani. Medvedev çünkü hakikaten burada sinir bozucu seviyede sert kortlarda oynayabiliyor. Merak da ediyorum ya. Bir yandan istiyorum böyle bir dominasyon izleyelim. Alıştık çünkü yani. Yani 2005'ten beri sürekli birilerinin net domine ettiği bir erkekler tenisi izledik.
Ama tek kişi olmasın lütfen. Çünkü çok sıkıcı olur.
Ya o da biraz Alcaraz'ın personasının nasıl bir yere şekilleneceği önemli. Ya Federer tek olmasına rağmen iyi götürmüştü onu tek başına.
Ama yani yine de ne olursa olsun Federer 2003'te belki ilk parlamasını, patlamasını yaptı diyelim. İlk zirveye çıktığı zamanı söylüyorum. Zaten 3 sene sonra Nadal geldi. Yani... Ya. O dönem sadece toprakta olsa bile belki yine de bir şey veriyordu Nadal. Yani 3 sene.
Arada sertte filan da yeniyordu yani sert zeminde.
Evet yani yenmişliği var.
Ters galibiyetler oluyordu Federer'e
ama
karşı.
2008'den sonrası aslında Nadal'ın 2008-2010'dan sonrası sert zeminde de daha başarılı olduğu Federer'e karşı veya Djokovic'e karşı başarılı olduğu dönem. Federer iyi götürdü gerçekten tek başına ama Nadal'ın da orada etkisi olduğunu ben yatsımıyorum. Yani orada Nadal'ın tabii. da etkisi var.
Ya bir de o direkt şey olarak sunuldu ya Federer'in direkt antitezi nasıl ya yani Mourinho Guardiola gibi evet. oldu biraz yani.
Federer doğuştan yetenekli çalışmıyor. Aynen. Nadal çok çalışıyor ama yeteneksiz.
Yani Messi de hiç çalışmıyor o yüzden evet. hala bunlar ezber onları geçelim de yani hiç kimse çalışmadan bu seviyede bu kadar uzun süre duramaz. Yani çalışmayanları mesela ben Tsitsipas'ın her şeyini tenis odaklı yaşadığını düşünmüyorum. Bakınca yeteneği aslında çalışmıyor ona diyebiliriz belki. Yani birkaç öyle oyuncu da akla geliyor. Ya Dimitrov.
Yani yeterince çalışmıyor.
Yeterince aynen. O seviyede kalmak için diyelim.
Peki Medvedev dedin az önce. Burada Toronto'da oynanan turnuvanın yani 2 sene önceki turnuvanın son şampiyonu Medvedev. Uzun bir aradan sonra da bu yıl sert zemine geri dönüyor. Biraz heyecanlı o da sert zemine geri döndüğü için. Burada kendisinden beklentilerin yüksek olduğunu bildiği için de gerginlik yaşadığını söyledi turnuva öncesi basın toplantısında. Bu yıl Rotterdam, Doha, Dubai ve Miami'de şampiyonluklar kazandı ki hepsi üst düzey turnuvalar. Ve yeniden sert sezona geri döndü. Bakalım neler yapacak.
Tabi burada olan şüpheli Kanada'da, Cincinnati'de, Amerika açıkta üçünde de şampiyonluk yaşadı ve Alcaraz'a karşı biz daha ölmedik deme şansı. Fritz'le beraber aşağıda dikkat çekiyorlar. Ben çok sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Tam tersi Fritz'in yolu biraz garibime gitti. Yani biraz fazla yıprattı sanki kendini. Hı hı. Atlanta, Washington derken burada da ters bir ilk turla başlayabilir. İkinci turla daha doğrusu. Amerika açığa yakıt kalır mı? Biraz fiziksel defoları da böyle maçlar uzadıkça görüyoruz. Bazen sert düşler yaşayabiliyor. Yani şeyde kazandıktan sonra Atlanta'da Washington'dan çekilseydin sanki daha iyi olabilirdi gibi mi geliyor?
500 puan biraz şey gelmiş ona, gözünü boyamış.
Ama yani puansal olarak da bu sene öyle çok sıkıntıda olduğunu düşünmüyorum.
Yani şey kovalıyor ya, sezon sonu kovalıyor.
Ben X8'de mi şu an? X8'de olması lazım. Tabii ama kendi evinde hep iyi oynuyor, iyi hissediyor kendini ama ben genel şeyde Medvedev'e çok sorun çıkarabileceğini düşünmüyorum. Hakikaten her zaman burada ekstrem performanslarını gördük. Buranın eski bir şampiyonu. Ve iyi geçen nispeten o doğal zemin sezonunu tekrar bir ivmelendirmek isteyecektir. Çünkü Alcaraz dahil ilkbaharın, yani ilkbahardaki sert kort sezonunun en iyisiydi Medvedev.
Evet, kesinlikle.
Hem maç kazanma üzere olsun. Üstte 5 turnuva kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de ben person olarak seviyorum. Yani böyle tam anti kahraman gibi de değil ama biraz böyle hafif trollüyor. Bunu çok dozunda yapıyor. Hı hı. Bir ara böyle antipati topluya topluya öğrendi bu dozajı. Ben kortta da böyle sürekli görmekten çok hoşlandığım bir birey kendisi.
Eğlenceli bir karakter. Yani gerçekten o karakter şeyin içini dolduruyor. Bazıları hani hakemle tartışanları, seyirciye bağıranları karakter olarak gösteriyor. Bence tam karakter sıfatını dolduran, ismini dolduran şeyin adı Medvedev. Yani tam bir karakter tenisçi.
Bence de öyle. Yani mesela Alcaraz sürekli böyle o kadar eğlenceli bir yanı olacak mı? Gerçi fena başlamadı. Şapkayla basın toplantısı falan.
İşte. Çekingenliği de var belki.
Var var. Mesela Messi ile o tanışmasındaki şey. Ya sen de Alcaraz'sın. Messi başka bir şey ama.
Sen de Alcaraz'sın.
Abi Grand Slam kazanmış adamsın. Tenis tarihinde kaç kişi başarıyor? Messi sıkıyorsa Grand Slam kazansın.
Tabii.
Yani hani abi yaşına veriyorum tabii sonra ama yani böyle daha çok güleceğimiz anların altında Medvedev olur gibi.
Kesinlikle.
Yani.
Tsitsipas turnuva kazanıp geliyor buraya. Toronto'da 2018'de final oynamıştı.
Şaşırdık seninle bu istatistiğe.
Şaşırdık.
Outdoor, açık.
Sert zeminde kazanmış. En son zaten...
Tam bir salon insanı diyebilir miyiz Tsitsipas için?
Tam bir salon beyefendisi. En son 3 sene önce veya tabii 3 sene önce Şubat ayında sert zeminde turnuva kazanmıştı. Burada da Eubanks, Monfils galibiyle oynayabilir ikinci turda. Çok kolay bir kura olduğunu söylemem.
Eubanks de biraz o şeyi yaşıyor. Arka arkaya bir kadar uzun turnuvalardan sonra garip mağlubiyetler aldı geçtiğimiz iki haftada. Ama o da biraz planlarını buraya doğru yapacak. Geçen sene burada ilk maçında mefta olmuştu Tsitsipas. Sinner'de yanılmıyorsam ikinci turda veda etmişti. Bu sene ikisi de daha formda geliyor. Yani Sinner Wimbledon'dan sonra ilk defa yanılmıyorsam görücüye çıkacak. Tsitsipas temiz bir şampiyonluk kazandı Meksika'da. Yanılmıyorsam geçen sene de son yine oralarda mı kazanmıştı? Bu ilk hani şey oluyor ya Acapulco falan
geçen
Şubat'ta.
Sene,
orada bir şampiyonluk almıştı sanki.
Çim'de kazandı. Geçen sene olabilir. Ondan önce zaten 3 tane toprak şampiyonluğu var. Yani 2020'ye gidiyoruz zaten.
Sinner Berettini olabilir. O ilginç olabilir. Berettini de yavaş yavaş hayat belirtileri göstermeye başladı. Yani Felix var burada ama artık bu sene fiziksel problemi var. Bu kadar kötü oynamasında yani sakatlığına bağlıyorum çünkü.
10 maçın 8'ini kaybetti.
Yani izleyince fark ediyorsun. Bir bildiğimiz yani kötü oynamak gibi değil bu. Eğer öyleyse de yapmamasını tavsiye edelim kendisine. Yani sakat da çok zorlayıp kaybettikçe de o bu sefer iyi durumda olsan da zihinsel olarak bu sefer darbe alıyorsun. Burası ilginç bir çeyrek yani Monfils-Eubanks maçı. Monfils de bir böyle bir damga vurarak bitirmeye kararlı. Böyle son enerjilerini harcıyor.
Sinir turnuvayla beraber bir yükselişe geçti ikisi
evet,
de.
Evet aynen. Birbirlerini sonra. Diyorlar mıdır biz daha mı erken tanışsaydık acaba birkaç Grand Slam? Baktığında yani Monfils şeydeki halinden daha iyi fiziksel durumda. Yani Roland Garros'ta kazandı ama öldü dirildi. Bıraktı zaten yani bütün kasta, bacakta ne varsa iyi gözüküyor yani. Bugün Eubanks karşısında da o da biraz sallantıdayken kazanırsa çok şaşırmam. Hele ki yani 3 set üzerinden oynanan maçlarda şans bir tık daha şansı olabiliyor yani. Murray-Sonego maçı da. Murray iyi bir maç kaybetmesine rağmen Fritz'e karşı iyi bir performans sergiledi geçtiğimiz hafta. Burada biraz düşüşteki Sonego'ya karşı da ben şansı olacağını düşünüyorum. Murray de o bahsettiğim Stroll Medvedev konunun öncülüdür. Yani diğer Big Four arasında daha böyle daha insan, daha bize yakın. Yani biriyle kahve içmeye gidecek olsam Murray'i seçerdim bilmiyorum. Yok ya Federer'i seçerdim diyemem.
Ama Murray şey olarak da sosyal olarak da gayet ayakları yere basan bir insan. Hani kendini sporcular yani, bir şekilde üstte görürler. Yani Federer ve Nadal gibi, Murray gibi sporcuysanız ama Murray tamamen hani yaptığı tahminlerle, yorumlarla da nokta atışı yapıyor. Hani her şeyle yere basan bir insan. O yüzden onun ya, çok yanlış bir şey söylediğini göremezsin Murray'nin her konuda.
Bence de. O yüzden sözün de sakınmaz.
Sakınmaz
çok
ama
politik de değildir.
Doğru da söyler çok büyük oranda diyelim.
O İngiliz mizahı var ya böyle kara evet. Mizahı. O böyle vücut bulmuş hali gibi.
Şimdi Kanada'ya, kadınlara geçelim o zaman. Erkeklerle ilgili konuşacak başka bir şey yoksa. Yok herhalde. Kanada'ya geçelim.
Ya Casper Ruud'un çeyreği var. Casper Ruud. Ama Rublev sanki oradan yine çıkar gibi. Önce... Tiafoe Zverev en böyle yakın çeyrek o. Casper Ruud ilk yüzde, ilk 10'da 100 haftaya yarıda bıraktı. Kusursuz bir istikrar bugün itibariyle.
Ryan Gosling'imiz.
Ryan Gosling mi?
Çok benzetiyorlar onu.
Barbie izledin mi?
Daha izlemedim.
Ben de izlemedim.
Ama izlemek istiyorum Barbie'yi. Merak ediyorum.
Ryan kadar... Gosling'in çok iyi olduğunu söylüyorlar.
Yani Oscar için aday göstereceğini söylüyorlar.
Kendi rolünü neyse kendi rolünü, neyi kerteriz alıyoruz bilmiyorum ama iyi pazarlama yaptı o ekip ya, ama evet. Tebrik edelim.
Oppenheimer'la beraber iyi pazarlama yaptılar. Merak ediyorum, izleyeceğim de. O zaman kadınlara geçelim.
Geçelim Barbie'yle yumuşak bir geçiş oldu.
Orada genel şey yerine, ana tablo yerine bir Wozniacki'den başlayalım istersen.
Başlayalım.
Wozniacki 2020'nin ocağında tenise veda etmişti tamamen. Ama sonrasında...
Ki tamamen olmadığını açıp baksak bir gün dönecek
demişizdir. Bir gün döner demişizdir. İki tane evlilik artı iki çocuktan sonra tekrar kortlara dönme isteğini açıklamıştı birkaç ay evvel ve Kanada Masters'ı da hedef göstermişti. Tabii asıl hedef Amerika Açık. Yaptığı açıklamada da zaten Amerika Açık'ta tam formunda olacağımı düşünüyorum diyor.
Amerika Açık'ta Kim Clijsters dönüş hikayesinin diğer tarafındaydı. Finali kaybeden taraftı Kim Clijsters.
Buna benzer 2009. Bir şey yazmak istiyor.
Şimdi bakalım. Tenis böyle hikayeleri seviyor. Hı hı. Çok gördük. İyi dönenleri gördük. Svitolina'nın iyi dönüşü ona ekstra bir motivasyon olmuştur bence ki Svitolina daha da kısa zamanda bunu yaptı hakikaten. Tabii. O da takdiri hak ediyor. Antrenman videolarında falan da yani oynadığı dönemden fiziksel olarak daha fit gibi geldi gözüme. Daha ince gibi geldi gözüme. Zaten tenisinin o ikinci baharında diyeyim Grand Slam kazanmasına yol açan o şeyde de o eleştirildiği hücumsal elementleri de fazlaca eklemişti. Daha böyle keyifli bir tenis oynuyordu. Sadece savunma yapan yapısından biraz uzaktı. Hı hı. Yani o şeyle başlayan işte Dinara Safina, Karim Wozniacki Grand Slam kazanmamasına rağmen bir numara olanların en ünlüsüydü belki de. Hı hı. Belki henüz erken ama Amerika Açık'ta yani biraz iyi kurayla göreceğiz tabii. Neden olmasın? Şampiyonluk demiyorum ama birkaç tur bile geçmesi epey. Bir de Amerikalıların bu hikayeleri allayıp pullama başarısı. Yenge sayılır David Lee'den dolayı. Bir yandan da artık Serena'nın da biliyorsun kankası. Büyük ihtimalle tribünlerde de US Open'da görürüz Serena'yı büyümüş Olimpiyayla. İlginç bir entertainment yaşatacaklar bize.
Ama burada mesela şampiyon olsa evet çok çok büyük bir başarı ama hani Clijsters'la yaşadığımız için tekrar gibi bir şey olacak. Biraz o kadar da şaşırtmayacak. Yani zaten yapılmıştı.
14 yıl geçmiş ya baktığında.
Clijsters'ın 2,5-3 yıl geçmişti. Burada da 3,5 yıl geçti. Yani sen Clijsters'tan mı 14 yıl geçti?
Yani, 2009'dan beri en son ne var böyle dramatik? Yani 2017 Avustralya çıktı sırasında Serena'nın 5 haftalık hamile olması var yani.
Serena Venüs finali var orada.
Evet, Serena Venüs finali var. Federer Nadal finali o da hakikaten.
Evet, bayağı.
Şimdi bakınca o zaman da gerçi şey yapıyorduk. Sürreal geliyordu yine ama hakikaten acayip.
Peki Wozniacki 2020 Şubat'ında bıraktı dedik. O zaman dünya sıralaması
2000 kaç Şubat'ı?
2020.
Ha 2023 anladım.
Yok, 2020 Şubat'ın 5 ay önce bıraktı. Bir bakalım ilk 10 nasıl şekillenmiş o zamanlar. Wozniacki bıraktığı zaman bir numarada hatırlıyor musun kim vardı?
2020'de mi? Serena mı var? Eşli Barty.
Barty. İki numarada Simona Halep var. Pliskova, Svitolina, Bencic ilk beşi oluşturuyorlar. Andreescu, Kenin, Bertens, Serena Williams ve Naomi Osaka. Buradaki hiçbir tenisçi şu an ilk onda değil. Zaten Barty yok. Halep cezalı.
Andreescu Amerika Açığı kazanmış
kazandıktan
mıydı?
Sonraki yıl.
2019 evet. Amerika Açığından sonra.
Kenin Avustralya çıktı, yarı final şampiyon oldu 2020'de.
Karolina Pliskova bayağıdır maç kazanamıyor. Korkunç bir istatistik. Sofia Kenin.
Yani zaten baktığında Barty emekli, Serena emekli, Naomi çocuk doğurdu, Halep cezalı, Bertens bıraktı. Kenin bıraktı mı?
Yani yok, bırakmadı.
Bırakmadı değil mi?
Bırakmadı ama var olma mücadelesi veriyor eski Kenin'den yani... çok uzakta. Kiki Bertens bu çiftler sıralaması olmadığına emin miyiz? Nasıl girmiş oraya, kafayı sokmuş? Ya çok değil mi? Hakikaten 3,5 yıl önce evet. Yani.
Yani çok değişik.
3,5 tabii... yıl önce. Hadi Barty bıraktı. Halep bambaşka şeyle uğraşıyor. Ki hani o ikili de belki hala ilk onda olabilirlerdi.
Olurdu tabii. Net olurdu.
Bencic de çok şaşırtmaz. En azından belli bir istikrarı var uzun süredir. İlginç. Bakalım 2026'da.
Tenis de değişti şimdi.
2026'da Osaka döner belki. Yaparız 2023'te ilk 10 nasıldı.
3,5 yıl diyoruz ama tenis değişti tabii. Yani buradaki değişti. Tenisçilere baktığımızda da ilk, şu andaki ilk 10'a baktığımızda da. Şu andaki ilk 10'da görelim mi? 15 numaradaki grafiğimize de bakalım. O zaman 2020'de böyleyken 3,5 yıl sonra dünya sıralaması kadınlarda nasıl oluşmuş? Ona bakalım. Şimdi zirvede Świątek olduğunu biliyoruz zaten. Yani baktığında zaten Barty güç tenisi ama Świątek daha farklı bir all-around tenis oynuyor. Świątek, Sabalenka, Rybakina, Pegula, Jabeur, Garcia, Goff, Kvitova, Sakkari ve Vondrousova diye şekillenmiş.
Güç tenisi oynayan oyuncuların sayısı daha fazla tabii burada. Yani Sabalenka, Rybakina, Garcia'yı da o sınıfa sokuyorum ben.
Garcia benim için biraz daha...
Goff, Kvitova, bu. Yarı yarı yermiş aslında. Hı-hı. Fena değil. Sakkari, onu da konuşacağız biraz. Finallerin kaybedeni. Vondrousova yani Wimbledon kazanıp anca 3100.
Evet.
Onu da merak ediyorum sonraki performansını ama sanki böyle bir Amerika açıkta erken elenme his geldi.
His geldi. Tamam, o zaman şimdi bu haftaya dönelim. Geride bıraktığımız haftaya dönelim. Şampiyonları bir izleyelim bakalım kimler şampiyon olmuş geride bıraktığımız hafta. Sonrasında teker teker konuşalım.
Bu hafta Kanada'da başlayan ve TV Spor ekranlarında yayınlanacak Toronto Masters öncesinde geride bıraktığımız hafta erkeklerde 3 turnuva oynandı. Haftanın en yüksek profilli turnuvası Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington kentinde oynandı. 500 puanlık turnuvanın finalinde Dan Evans'la Talon Grigsbur karşı karşıya geldi. Britanyalı raket Evans finalde rakibini 7-5, 6-3 ile mağlup etti ve kariyerinin en büyük kupasını kazandı. Turnuva öncesi 7 maçlık mağlubiyet serisi bulunan Evans, böylece bu seriyi de kupayla sonlandırmış oldu. Turnuvanın kadınlar tarafındaysa ev sahibi raket Coco Gauff, Maria Sakkari ile karşılaştı. 19 yaşındaki Gauff, servislerinde üstün olduğu mücadeleden 6-2, 6-3'lük 2 sette galip ayrıldı ve kariyerinin en büyük şampiyonluğunu kazandı. 5. finalinde 4. kez kupa kaldıran Gauff, bu yılki 2. turnuva zaferini elde etti. Erkeklerde Meksika'nın Los Cabos kentindeki turnuvada şampiyonluk Stefanos Tsitsipas'a gitti. Finalde Avustralyalı Alex de Minaur'la karşılaşan Yunan raket, mücadeleyi 6-3, 6-4'te kazanarak bu yılki ilk şampiyonluğunu kazandı. Kariyerinin 10. kupasını kaldıran Tsitsipas, 2020'nin Şubat ayından bu yana ilk kez sert zeminde şampiyonluk yaşadı. Avusturya'nın Kitzbühel kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde ise Sebastian Baez de Dominic Thiem karşı karşıya geldi. Sakatlık ve ameliyatların ardından eski formunu yakalamaya çalışan Thiem, yaklaşık 3 yıl sonra ilk finaline kendi evinde çıktı. Hafta boyunca 3 setlik maçlar kazanan Avusturyalı raket, finalde Baez karşısında direnemedi ve maçtan 6-3, 6-1 ile mağlup ayrıldı.
Haftanın en yüksek profili turnuvası Washington'la başlayalım. Erkeklerde 500 puanlık turnuvada Dan Evans, Grigsburg'u mağlup etti set vermeden ve kariyerinin 4. finalinde 2. şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca en büyük de şampiyonluğu oldu. Turnuva öncesi 7 maçlık bir mağlubiyet serisi vardı. Dan Evans'ın. Barcelona çeyrek finalinden sonra maç kazanamamıştı. Madrid, Roma, Paris, Queens, Wimbledon ve Atlanta'da. Bunu da böyle bir şampiyonlukla bitirdi diyelim. Bu turnuvada da ilk seti kaybetti aslında ama sonrasında üst üste 10 set kazandı ve Dimitrov ve Tiafoe gibi isimleri mağlup etti.
Jimmy Connors'tan bu yana da en yaşlı şampiyon olmuş 88'de Washington'da. Onu da belirtelim. Tabii aslında çok yetenekli bir oyuncudur hakikaten Evans. Böyle daha düzenli üst sıralarda olmasını beklersin. Çok zemin ayırt etmez. İşte iyi bir servisi, iyi bir forehand'i var ama biraz da bana itici gelir. Çok sevdiğim bir sırada böyle ayarsızca sevinirken ekrana gelmesi de güzel oldu. Denk geldi diyeyim. Ama önemli bir şampiyonluk hakikaten. 5-0 yaptı burada. 8-18 ile gelmişti. Hı hı. Yanılmıyorsam korumalı sıralaması vardı sakatlıktan dolayı ki yani sezonun başında çok kötü bir giriş yaptı. Yeni yeni ikinci kısmından sonra toparlandı. O 8 galibiyetin çoğunu da sezonun ikinci bölümünde aldığını söyleyelim. Tiafoe'yi eledi. Burada Griegsburg'da Fritz'i, biraz yorgun Fritz'i eleyerek geçmişti. Bu turnuvada çok fazla böyle yağmur, sal sıkıntılar yaşandı. Final maçı da yanılmıyorsam kesilmek durumunda kaldı. Çok geç biten maçlar oldu. Boş tribünler önünde oynanan maçlar oldu. Adeta öğlen 12 bir Koza Arena gibi. Genelde çok da böyle bir şey bir atmosfer de yoktu. Ama 21. sıraya yükselecek.
Evet, en yüksek sıralaması olacak.
Amerika açık öncesi de bayağı kan yaptı kendisinden böyle bir şampiyonluk. Valla sürpriz ya, geçen haftanın bence hani team'in Avusturya'da final oynamasından bile daha büyük sürpriz şurada Evans'ın kazanması. Özellikle saf dışı bıraktığı raketlere bakarken. Shevchenko'yu falan yendi. Shevchenko da burada iyi oynuyordu yani.
Tiafoe da her zaman Amerika'da oynuyor. Dimitrov yine bu aralar iyi.
Oraya kadar çok formda geldi Dimitrov hakeza. Dimitrov da tam bir Dimitrov
mağlubiyeti
aldı hakikaten. Bir tur önce Volkov'u var. Belki orada biraz ritim kaybetti. Amber karşısında oynamadı çünkü. Maç yapmadan geçti. Belki biraz o biraz ritimle çalışan bir oyuncu olduğu için tam tersi bir etki yapmış olabilir. Çünkü oraya kadar rahat gelmişti.
O zaman kadınlar tarafına bakalım turnuvanın. Kadınlar tarafında da Goff finalde Sakari'yi mağlubiyeti, rahat bir galibiyet aldı. Çok iyi bir servis performansı Goff'tan. Özellikle 3 kez servis kırdırdı. Zaten 5 oyun kaybetti. 3'ünü kendi servisine kaybetti ama kritik anlarda çok iyi servisler gönderdi. Sakari de buna karşılık gerçekten kötü bir servis performansı. %40'larda 50'lerde ilk servisten puan çıkarma performansı vardı. Kötü bir gününde olunca Sakari'de. Goff, o da kariyerini yine en büyük şampiyonluğu kazandı ama finallerdeki istatistiği çok iyi. 5 finalden 4 şampiyonluk.
Evet, yani tam böyle ya acaba olmayacak mı? Bir daha o Wimbledon'daki ilk parladığı Wimbledon, sonra Roland Garros finali ama ilk 20'den, ilk 10'dan yendi, ikinci oyuncu olmuş sadece bu sene. Aslında bu seviyede bir isim için çok iyi bir istatistik değil ama burada çok dominant bir oyun gördük. Set kaybetmedi. 19 oyun bıraktı rakiplerine sadece. Sakari karşısında da bayağı dominanttı ki buraya gelene kadar 5 maçın 4'ünü kaybettiğini de hatırlatmak lazım. Yani Sakari'ye de, Sakari biraz ters geliyordu Goff'a. Ona rağmen net bir galibiyet. Tabii Brad Gilbert'la çalışmaya başladı. Güzel bir anekdot vardı Tennis.com'da onunla ilgili. Brad Gilbert, Andre Agassi ile ilk turnuvasında final oynamış. Tam 93 yılında. Sonra 2003'te Roddick'le ikinci turnuvasında Queens'te Roddick şampiyon oluyor. Şimdi 20 yıl sonra şeyle ilk turnuvasında. Of. Bu arada Roddick Queens'te şampiyon oluyor. Yarı finalde Andre Agassi'yi yeniyor. Şimdi de Goff'la ilk turnuvasında şampiyonluk geldi.
Goff Roddick'i yenmedi.
Yenmedi. Bakalım 2043'te Stefan Djokovic'le ilk turnuvasında göreceğiz mi? Brad Gilbert etkisi çok kısa zamanda kendini hissettirmiş gibi duruyor.
Burada yalnızca Brad Gilbert değil, Pereriba'da eski Pereriba, Amerikalı tenisçi.
Yani topla tüfekle hadi bu kadar tren kaçmadan bir müdahale yapalım demişler. Hawaii Meteor Modern'daki intervention toplantısı gibi yapmışlar bunu ailesine.
Yazmışlar bir şeyle intervention.
Babasına yasak artık, bilemiyor.
Bu arada ilginç bir şey var. İşte haber var turnuvayla ilgili. Kadınlar ve erkekler para ödüllerini sana söyleyeyim. Erkeklerde şampiyon 353.445 dolar, Amerikan doları kazanırken, kadınlarda şampiyon 120 bin. Nasıl neredeyse ya? Üçte biri bir para ödülü kazandı bu yıl. Keza işte finalist, yarı finalist hepsi bu oranda az kazanıyor kadınlarda.
Herhalde şey, yani tabii tenisten hiç alışık değiliz bu yani
aslında Masters tabiyle
biraz o
farklı.
Havuz yani işte yayın geliri, o toplam havuzdaki paralar biraz eşit dağıtılıyor. Herhalde geliri endeksi bir durum var. Bu işte ama ATP ile WTA sürekli ayrı ayrı hareket ettikçe böyle şeyler olacak yani. Yani
Grand Slam'lerde ve birkaç büyük turnuvada eşit paralar oluyor yani, zaten kadın erkekler.
Yine tenis birçok spor dalına göre bu konuda daha şey bu arada. Daha vizyoner ve daha önde tabii. Ama bu fark dramatik yani. Ama işte bu biraz hani kapitalist ekonomiye giriş oluyor.
İzlenmeyle alakalı, reytingle alakalı olduğunu yani söylüyorlar.
Bir havuz var. O gelirin belli bir kısmı oyunculara dağıtılıyor ve ne kadar gelir elde etse ona oranlanıyor. Dediğim gibi tek bir organizasyon olsa ATP ile WTA, bu sefer o bütün organizasyon daha eşit olarak dağıtılabilir. Ve bununla bu sefer de erkek tarafından da ben zannetmiyorum ki bir hoşnutsuzluk olmasın yani. Hala bazen böyle açıklamalar görüyoruz.
Ya bu izlenme oranları şurada sınıfta kalıyor bence. Şimdi Federer ile Nadal oynarken çok izleniyor bir Grand Slam finalini. Ama atıyorum Federer ile Wawrinka oynarken daha az izleniyor. O zaman Federer ile Wawrinka'ya daha az mı para ödülü vereceksiniz? Hayır.
Tabii.
Yani öyle bir şey olmayacağı için biraz eşitlenmesi herkesin hayrına olur.
Bu kadar fark olmadı. Görmeyeyim bir tane seneye.
Sen bir mail at.
Aynen. Şeyde nasıl? Toronto'da nasıl?
Kontrol etmedim. Önünde kadınlar şeyi var mı?
Orada yok, yok.
Erkekler şu an önümde 1 milyon dolar. 1 milyon 19
ama
bin dolar veriyor.
Bin, hani o 1 milyon zaten. İkisinde de aynıdır diye tahmin
ediyorum. Yok 1000 puan.
Ama aynı zamanda onu da simgeliyor ya. 1000 puan artı 1 milyon dolar gibi.
Yani, peki öyle diyorsun.
Tabii ama 500'lükler de 500 milyon vermiyor. Ben öyle... Biraz ben öyle kafamda kodlamışım. Bu yanlış mıymış bilgi?
Yanlış bilgi.
Ben yanlış bir kariyer, şey üstüne mi tenis kariyeri yapmışım? Yanlış bir bilgi.
Biraz güneye inelim. Meksika'ya, Los Cabos'a gidelim. Tsitsipas'ı az önce konuştuk ama biraz daha detaylandırdım. De Minaur'u mağlup etti set vermeden Tsitsipas. Bu yüklü ilk şampiyonluğu, kariyerinde 10. şampiyonluğu. Bana biraz az geldi bu şampiyonluk, 10. şampiyonluk olması.
Beni de 27 çok final, tatmin etmedi.
27 final, 10 şampiyonluk sadece.
Yani bu seviye için.
De Minaur'a karşı da 10'a 0 oldu.
15'i olması lazımmış ya.
Son set sevmiş şampiyonluğunu 2020 Şubat'ında aldınız. Söylemiştik, sen de açık havada ilk sert zeminli şampiyonluğu kazandığını söyledin. Aslında Jari'ye karşı çok zor bir maç çıkardı, 3 setlik maç. Ama sonraki maçlarında, diğer maçlarında 7 oyundan fazla bırakmadı.
Evet, finalde ilginç 6-3-3-1'di. Çok böyle rahat kazanacak gibi duruyordu Çiçi. Sonra bir 4-3'ü buldu da Minaur ama genelde gelmiş. Orada... kontak kapatmasına alışır. O seti verirdi. Bu kendisi için onunu bir not olarak ekliyorum. Orada arka arka 3 oyunla tekrar karşılık vererek o seti ve maçı kazanmasını. Paolo Badosa tribünlerde miydi? Çok emin değilim. Bu arada Deminor'a karşı 10-0 olmuş. Deminor bir maçta kazanırsın arada ya. Yani ben hiç beğendiğim
oyuncu değil ama. 16-0
hangisiydi bu?
İşte o bir, kimseye 17 kez üstü yenemezsiniz diyen Gelöltis'te isim geliyor. O muydu? Oydu ya tabii.
Federer 100'lüğe hiç kaybetmediğini biliyorum. Nadal'ın da Gasquet'e galiba hiç kaybetmemesi var. Evet. Djokovic'in de vardı bir tane öyle şey mazlumu. 10-0'da yani olmuyor. Yani ki bazen bazısı da tutturamıyor. Bakalım Tsitsipas 4 numaralı seri başı olacak. De Minaur bir sırayla kaçırdı seri başı olmayı. Cam Nori ile hiç istemediği başlangıç. Tatsız oldu biraz yani. Şurada kazansaydı De Minaur seri başı olarak gelecekti galiba Kanada'ya.
Yok, burada kazansa...
Cincinnati'ye mi yansıyacaktı? Böyle tebrik edelim. Nicelerine diyelim Tsitsipas'ın şampiyonluklarını ama 27'ye 10 olmaz. Az. Yani o... Sakkari 1-7 o daha kötü.
Tabii.
Sakkari 1-7 yani. Bizden de böyle bir seviye oyuncusu aşağı yukarı böyle bir performans olur gibi yani.
Şey 0-8'de başladı. Felix 0-8'de başladı. Yani var öyle tenisçiler.
Var.
Yani. Final sevmeyenler.
Şeyde 0-3'te başladı bakarsan Grand Slam'lerde.
Nuri 0-5'te başladı zaten.
Nuri 0-5'te başladı. Jabeur.
Evet.
Jabeur de 0-3 oldu yani.
Rutta.
Ya Rut.
Peki Avrupa'ya geliyoruz. Kitzbühel'de toprak zeminli turnuva.
Yani bunlar, yaşam belirtisi var Kitzbühel'de.
Sert zemin sezonun ortasında yine toprak zeminli turnuva görmek... bu çocuklar da puan kazansın, para kazansın herhalde.
Hakikaten İspanyol tenisinin sürekliliği buna borçlu gibi yani. İlginç.
Bunu team üstünden göreceğim. Baez de oynadı finalde, mağlup oldu ama tabii ki Kasım 2020'den bu yana ilk ATP tur finaline çıktı. Yine Eylül'de düzenlenen 2020 Fransa çıktıktan sonra da ilk defa üst üste 4 maç kazandı Dominic Thiem ama 5.'yi yapamadı. Tabii üst üste 3 setlik maçlar oynadığını da söyleyelim. Çok fiziksel olarak yıprattı. Özellikle Jere maçı çok yıpratıcı oldu. 5 maç puanı çevirip kazandı o maçı ama finale artık pili kalmadı diyelim. Masu'yla ayrıldıktan sonra Benjamin İbrahimzade ile çalışmaya başlamış. İran-Alman vatandaşlığı olan bir tenis koçu. Daha önce Azarenka ve Kerber'le de çalışan bir isim. Ve Thiem de böylece burada final görmüş oldu. Kupa yakın herhalde.
Yani şöyle toprak sezonunun başında gelseydi şu daha keyifli olabilirdi ama üst üste iki maç kazanması bile bir noktada haber değeri taşıdı bir noktada Thiem'in. O yüzden kendi evinde daha önce şampiyonu da var yanılmıyorsam burada. Bir Goffin'e kaybettiği final hatırlıyorum ama yıpratıcı maçlar oynadı. Bayes karşısında çok bir performans sergileyemedi. Maç zaten bir buçuk saat geç başladı. Oradan 4-1 ile hızlı bir giriş yaptı Baez. İkinci sette de bir üst üste 3 oyun kazandığı bir süreç var. 80 dakikada bitirdi. Ama team'in çok dert edeceğini düşünmüyorum bunu. Baez de maç sonu biliyorum hani team'in kazanmasını istiyordunuz belki ama
özür diledi.
Kusura bakmayın dedi. Bir küçük özür diledi. Team için şöyle güzel bir önemi var. İlk 100'e döndü. 89. basamağı attı kendine. Bundan sonrası biraz daha nitelikli seçecek turnuvaları. Keşke biraz artık Amerika sert kort sezonunda kendini deneseydi. Ama onu buralarda final seviyesinde görmek keyifli. Hala büyük bir seyir zevki veren raketlerden biri. Hatta şey, işte yeri gelmişken anlatayım. Jaime Alcaraz team'in şeyini paylaştı. Finale çıktığıyla ilgili kendi paylaştığı Instagram postunu storiesinde alıntıladı diyeyim. İşte ondan sonra birkaç hafta önce de Jaime team'in kullandığı raketi kullanıyormuş. Abisinin değil de team'in genelde kullandığı raketi kullanıyormuş. İşte onu görünce şey diyor, doğru raketi kullanıyor diyor team Alcaraz'a. Evet diyor, çünkü diyor sen onun idolüsün diyor. O yüzden senin raketini kullanıyor diyor team'e. Jaime de Dominik sever bir kardeşimizmiş diyeyim. Yani o çok ilginç olabilir. Erkeklerde hiç böyle abi kardeş görmedik. Yani kaç yaş var aralarında? 6 yaş var. Yani 24-18, 30-24. O da fena gelmiyor çünkü. Jaime Alcaraz da fena gelmiyor. Böyle bir şey. 5 yaş vardı Serena'yla.
Şimdi erkeklerde düşünüyorum.
Bu kadar yakın abi şeyler var. Yimer kardeşler var ama yani kendi aralarında bir rekabet var. Biz görmedik yani. Hani. Bu seviyede.
Kadınlar deyince aklına bir sürü isim geliyor. Abi kardeş geliyor Safina Safina ama hiç iki erkek böyle
yok.
Yok.
Bakacağız belki de. Böyle bir garip rekabetin sırayla. Yani. Biz Venüs bir sene hatırlıyor musun o şeyde? Evet. Komplo teorilerini sırayla kazanıyorlar. Bir ara ama sırayla gitmişti.
O yüzden yuvarlandılar ya zaten. 5-6
Grand Slam bir sırayla gitmişti sanki bir o şeklinde ama tabii ki öyle değildir. Umuyoruz.
Bu hafta Prag'da da bir turnuva vardı ama yağmur nedeniyle ikinci yarı final tamamlanamadı. Bugün tamamlanacak. Son 2-3 oyunu oynanacak. Sonrasında final de bugün oynanacak. Moskova finale çıktı. İkinci finalisti henüz bilmiyoruz. Ya da bize yine girerken belli olmamıştı, öyle söyleyeyim. Orada da bir vize sorunu vardı Niko. Rus ve Belarus tenisçileri vize vermemiş Prag turnuvası.
Vize derken şey mi?
Turnuvaya katılması için.
Allah Allah.
Girememişler. Giriş yapamamışlar yani turnuvaya.
Hala yani.
Aşmadık bu geçen haftanın konuşulan tartışmalarından biriydi. Aşamamışız demek ki. Allah bilgi Allah olsun diye söyledim. Bir önceki hafta ya bir dönmek istiyorum kısaca. Arantxa Rus demek istiyorum.
Evet.
Ben bunu Twitter'da da paylaştım. Çünkü benim çok
bir şeyler beklediğim bir oyuncuydu.
İlgincime giden bir olay. Bir şeyler beklediğim bir oyuncuydu. Çünkü Junior 1 numaraydı. Grand Slam şampiyonu Junior'da 2008'de.
Adı Rus'tu ama kendisi Hollandalıydı.
İspanyol bir isim var Arantxa diye. Karışık, ortaya karışık. İlk turnuvasını Almanya'da kazandı.
Vaatkarmış. Ajan gibi bir arkadaş kendisi.
İstanbul'da izlemiştim. 2009'da tribündeydim.
Sen ondan. İstanbul'da.
Evet. 2009'da Enka'da oynanıyordu İstanbul Cup o tabii zamanlar. Pemra ile oynadı ilk tur maçını. İşte kenarda puan kazanıyor. Ben tabii hani tarafsız, yani tabii ki Pemra'nın kazanması istiyorum ama yani Arantxa Rus da güzel puanlı, alkışlıyorum falan. Orada biraz bakışlara maruz kalmıştım bu nedenle. Çok şey beklediğimiz bir tenisçiydi ve o maçtan 14 yıl sonra ilk kupasını kazandı sadece. Ve yani 250 puanlık Hamburg'da kazandı bu kupayı. Bir tenisçinin yani hayatını belki de özetleyen şey. Aynen. Sürekli bir şey kazanma peşinde koşuyorsunuz.
14 yıl hakikaten neyi yani? Bir şeyi sürekli başaramayıp yapacak çok az şey var hakikaten ya. Bir noktada ah yani yeter dersin. Ama bu kupa için mi?
O kupanın hikayesini biliyorsun.
Yok. Nedir?
Bir önceki yılın şampiyonluk puanının grafiği. Topu nasıl gitti?
Sözümü geri alıyorum. Güzel mantık.
Gayet güzel, güzel bir şey.
Böyle fikir. Uzun şey olsaymış ya, federal bilgisayar arasındaki puan.
O zaman ne yaparlardı bilmiyorum.
Tırla getiriyorlar bir an.
İçi dolu bir kare olacak.
Onun çünkü bir şeyi vardı. Güzel bir böyle grafiği vardı. Güzel fikirmiş bu arada. Evet. Laf ettik hemen anında tekstili yedik işte. Bu da bir hayat dersidir küçük.
Yani tenisçinin yaşamı da böyle şekilleniyor diyelim. Wawrinka'dan evet da bahsedelim. O da Umag'da final oynadı. Bu hafta team'in yaptığının benzerini geçen hafta Poprin karşısında o da finalde mağlup oldu. O da aynı team gibi dönmeye çalışıyor. O da eski bir Grand Slam şampiyonu. Onun da iyi olmasını istiyoruz ama o da 85'te artık.
Artık o birkaç yaşta büyük. Ya Popirin'e gelmiş yani, Popirin de yanar. Gelmiş. Çok da iyi bir hafta geçirdi. Hani böyle şey, fiziksel bir sıkıntı da bence değildi. Üzüldüm ben Wawrinka'nın geçen haftaki o şeyini takip ettim yakından yolculuğunu. Çok severim ben Wawrinka'yı yani. Hem gerekirse Federer'e
yardımcı olmasın.
Düzenli yeni. Ama
Aslında yaptığımızda Djokovic
şeyini tamamlayamadı. Monte Carlo'da yenmişti bir set geriden gelip Federer'e. Monte doğru. Carlo Masters finalinde.
Ama Djokovic'e daha büyük zarar var.
Djokovic'e verdiği zararı yani Nadal Federer veremedi öyle değil.
Ama öyle Hingis'e veremedi yani.
Vallahi veremedi yani. Hele ki o 2016 Fransa Açık.
2015.
O 2015 Fransa Açık Türkiye'de genel seçim gününe denk geldiği için hak ettiği şeyi İlgi yaratamadı yani. Türkiye'de sevinen çok olur tabii Djokovic'in. Hele ki o dönemki Djokovic. Şimdi yine biraz daha sempatiyle bakanları. Federer bıraktıktan sonra insanlar eskiyle özdeşleştirdikleri için tabii. Tutunacak dalı. Ya Federer mi bıraktı o zaman? Kim şu an kazanıyor? Djokovic tutalım. Görüyorum, gözlemliyorum. Ya fark etmiyorum zannetmeyin. Ondan sonra o zaman büyük bir sevinç dalgası olmuştu hatırlıyorum. Wawrinka lehine. Wawrinka'nın
sosyal medyada bayağı tabii. Yorumlar korkunç gelmişti.
Şortu. Seni de çok rahatsız edenler oluyordu.
O zaman nereden nereye diyelim?
Radikaldin.
Bir sıralama görelim. Nereden nereye diyelim? Live ranking var biliyorsunuz.
Bir ara geçen hafta böyle bir şey oldu.
Yok bu hafta da aldım bunu.
Bu hafta mı şu an?
Evet. Bu yıl toplanan puanlar bunlar. Sezon sonu Torino'da düzenlenecek sezon sonu turnuvasına.
Nadal aktüel sıralaması ilk 100'ün dışındaydı. İlk 200'ün dışına çıktı mı?
Bakmadım çıkmıştır. Yani ilk 100, ilk 50 dışı olmasa onun için fark etmiyor. Yani ilk 10 dışında olduktan sonra. Nadal 546. basamakta. Yani hepsi 546 tabii de. Carreño Busta burada. Jack Sock, Kevin Anderson ve Marin Cilic. Buraya baktığınızda Marin Cilic Grand Slam şampiyonu. Kevin Anderson Grand Slam finalisti. Carreño yani, Busta Grand Slam yarı finalisti.
2014'ün
Nadal
2014'ün yani. İlk 10'unda olsa bu isimler şaşırmayız
2014.
Yani. Hadi Melzer'i değil ama Marin Cilic Amerika Açık kazanmış. Kevin Anderson yani, evet. Arada finalleri var. Jack Sock.
2017'si iyiydi galiba. Yani. 2016-2017 derim buna.
Denir. Nereden işte tenis böyle acımasız bir spordur. Bir anda hop 500'üncüye inmişsin. Evet. Jack Sock şaşırttı ya. Busta sakatlık yüzünden zaten ama Jack Sock bu kadar erken çökmesini beklemiyordum. Ona bir sakatlık biraz daha çiftlere biraz daha ağırlık yani. Verdi ya bir de. Çiftler kariyeri daha tatmin etti ona herhalde. Hı
hı. Bunu da böyle bir anekdot olarak verdik. Federer diyelim. Federer de tekel bekendiyle ün yapmış. Aslında tekel bekendi daha iyi olsa çok daha hani başarı zaten ama çok daha başarılı bir tenisçi olacak. Çiftel bekent vuruyordu bir ara bir etkinlikte. Federer.
Açmayın Federer diyoruz.
Bir izleyelim bakalım nasıl vuruyormuş çifteli. Beğenecek misiniz siz de? Evet nasıl buldun Niko?
Hemen bir göz randevusu alacağım yani. Yani dünyanın en iyi çift elde kendin de olursa.
Yani sonuçta senden benden iyi vuruyor.
Michael Jordan'ı karpuz atarken gol atmak gibi bir şey bu. Bilmiyorum ya. İki vuruşunda birbirine dezavantajları ve avantajları var tabii ki.
Yani tekelin tabii ki avantajı var ama ben daha çok sevenin güzel gözüktüğü için sevdiğini düşünüyorum.
Ve tabii o estetik, o vücudun hareketi tamamlaması, o kolun yani Federer backhand yazın Google'a birkaç foto. Hakikaten bir balet gibi, adeta bir Tansa Türk gibi fotoğraflarını görürsünüz. Ya ama fena değil. Yani farklı bir oyuncu olurdu abi. Çok önemli bir hani her açıdan çok önemli bir şey o. Dediğim gibi Federer onun avantajlarını da çok iyi kullandı. Zaten topları çok erken almayı seviyor. Yani çift el backhand o imkanı verir miydi bilmiyorum. Bambaşka bir oyuncu da izleyebilirdik yani. Bütün yani sonuçta milyarlarca kez topa vurdukları yani şeyler artık bir kas hafızası var yani. Farklı gelişirdi ama Federer'e genel olarak tabii estetik yakışıyor yani. Bu sokeyi sopasıyla da artık onun başka bir adı vardır eminim ama hatırlıyorsan hatta Rogers Cup'ta oynadığı bir turnuvanın öncesinde Kanada'da bu sokeyi çok popüler olduğu için öyle bir event'e katılmıştı. Orada çok estetik duruyordu mesela. Yani,
şu an buzdaki sopasının nasıl farklı bir ismi olabilir diye düşünüyorum. Buzdaki sopasının nasıl farklı bir ismi olabilir diye düşünüyorum.
Topunun ismi Puck yani. Evet. Sopasının da ismi. Vardır. Araştıralım onu. Bir dahaki programa dersimiz olsun. Ya da biri yazsın. Açıklarız. Güzel Federer'i. İşte Federer hakikaten Messi ile Federer abi. Emekliliğin tadını bu ikisi çıkartıyor yani. Yani peki, tenisin öyle bir dinamiği olsaydı bir takımda böyle inceden devam edebilseydi daha da iyi olurdu. Ama maalesef.
Gasquet mi? Wawrinka mı? Thiem mi?
Tekel bekendi. Wawrinka bence tenis tarihinin en iyi tekel bekendi.
Erkeklerde mi kadınlar dahil mi bu işe?
Justin'inini ayıramam. O da çok. O yani. Justin'inki. Justin'in bir de hakikaten kaç tane var ki Moresmo tekel vuran? Capriati tekel mi vuruyordu?
Yok.
Vurmuyordu. Yani çok hani Abi küçük bir oyuncu grubu hakikaten. Vinci vardı, Roberto Vinci. Onu teker. Onu da bence en iyi backhand slice vuran oyuncu.
Forehand yani slice vurduğu için yoktu.
Ama o çok estetti. İstanbul'da seninle beraber gittiğimiz turnuvada izlemiş. Ben sadece Vinci izlemek istedim çünkü
röportaj yaptım onu.
Göze hitap edenmiş. Daha oynamamıştım ama
Amerika çıktığında. Kırlenko ile çiftlerde oynuyordu galiba değil mi? Ayrani mi? Yok. Tabii Kırlenko Vinci ile beraber yaptım.
Olabilir, olabilir.
Süre bitti.
Bitti, biter.
Var mı konuşacağınız başka bir şey?
Bakalım. Kalmadı. Şampiyon tahminlerini alayım.
Şampiyon tahminleri var. Çok ani
ben
oldu.
Ben Medvedev ve Świątek diyorum.
Medvedev ve Świątek diyorsun. Kadınlar için bir tahmin yapmayacağım. Erkekler için de Rune diyorum.
Güzel. Tutmayan tahminlerimizi haftaya buradayız o zaman.
Haftaya şampiyonları konuşacağız ve Cincinnati'yi konuşacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.